Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında bu hafta muazzam dünya servet ve tasarrufunu kalbinin dışında taşıyan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı konuşacağız Doktor Erhan Turan hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Bizler de çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizler de çok sağ olun. Az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya bu programımız itibarıyla başladık. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda aslında çok önemli bir yere sahip Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Çünkü bugün zalim İsrail'in, işgalci İsrail'in şu anda 50 bine yaklaştı, Müslüman kardeşlerimizi katlettiği, soykırım yaptığı Gazze'de doğdu Hazreti Süleyman Aleyhisselam. İşte bazılarının Gazze bizim için neden önemli sorusunun bir cevabı da aslında bu hocam, değil mi?
Kesinlikle.
Bu programdan itibaren
kesinlikle
aslında bunu da biraz cevaplamış olacağız.
Kesinlikle.
Yani Gazze sadece içerisinde insanların bulunduğu bir şehir değil. Müktesebat açısından baktığımızda, geçmiş açısından baktığımızda bizim birçok değerimizi orada barındırmış, Müslümanlığımızı o manada temsil eden
hemen hemen her peygamberin
her
orada
peygamberin uğradığı veya orada doğduğu, işte Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı konuşacağız, defnedildi. Bir şehir aslında Gazze. Zalim İsrail'in de işte eline imkan geçtikten sonra neden bu kadar yüklendiğinin de aslında bir kanıtıdır. Oradaki müktesebatımız, oradaki birikimimiz o manada. Hem Gazze'yi konuşacağız belki bu programlar vesilesiyle, hem tekrar işte Hazreti Musa Aleyhisselam'dan başlayıp Süleyman Aleyhisselam da dahil bu Yahudiliğin zihniyetini, bunların zihniyetini belki de konuşmaya devam edeceğiz. Biz her programımızda, her platformda, her muhabbetimizde bir şekilde meselemizi oraya getiriyoruz. Çünkü meselemiz tek, derdimiz tek. Yapılan bütün zalimlikler, yapılan bütün bize karşı yapılan bütün mücadelelerin altında bu var. Dolayısıyla sözde bir veçesiyle oraya kaymış oluyor diyelim ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı, hayatını konuşmaya başlayalım hocam.
İnşallah.
Hazreti Davud vefat ettiğinde 12 ila 13 yaşlarındaydı.
Evet, evet.
Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve Gazze'de doğmuştu.
Geldi, evet.
Devamını sizden dinlemiş olalım hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedinil Emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabi Hazreti Süleyman Aleyhisselam, sizin de söylediğiniz gibi muazzam bir dünya servetine sahip ve tasarrufu da Cenab-ı Hakk'a ve Cenab-ı Hak tarafından kendisine verilmiş, ancak bu mülkiyeti kalbine işletmemiş bir numune-i imtisal, en güzel örneklerden bir peygamberimiz Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Babası Hazreti Davud Aleyhisselam idi. O vefat ettiğinde daha küçük yaşlarda, 12-13 yaşlardaydı. Allah-u Teala'nın kendisine peygamberlik verdiği, öncesinde hükümdar olduğu bir kimsedir Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın rivayetlere göre 19 oğlu vardı. 19 oğlundan bir tanesi Hazreti Davud, en küçüklerindendi. Hatta etraflıca olan kimseler Hazreti Davud Aleyhisselam'a o Hazreti Süleyman'ı kendisinden sonra vekil olarak bırakınca itiraz da ettiler. Yani daha kudretli, daha büyük evlatlarınız var diye. Orada Hazreti Davud Aleyhisselam, Hazreti Süleyman Aleyhisselam üzerinde önemli olan bu kalptir. Yani önemli olan onun indi ilahide olan tarafıdır. Önemli olan onun liyakatidir. Ve önemli olan onun aklını, fetanetini, ferasetini kullanma halidir demişti. Bu haliyle Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem kral, hem hükümdar, hem peygamber olan bir kimse idi. Bu milattan önce 990'lı yıllara tekabül ediyor yaşayışı ve 970 ile 930 arasında da hükümdarlığının olduğundan bahsedilir Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın. Tabii burada şunu görmek lazım. Allah-u Teala maliktir, mülk sahibidir. Mülkünü de bazen böyle kullarında tecelli ettirir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam yeryüzüne hükümdar olmuş kimselerden bir tanesidir. Bir diğeri de Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamdır. İki de yeryüzüne hükümdar olmuş küfür ehli var. Onlardan birisinin Nemrut olduğu söylenir. Diğerinin de İskender, Büyük İskender olduğu söylenir. Bu Aristo'nun talebesi olan. Tabii burada Hazreti Süleyman aleyhisselamın daha sonrasında Beyt-i Makdis'i yani Mescid-i Aksa'yı inşa ettirmesi hadisesi vardır. Bugünkü Süleyman Mabedi diye Kudüs'te Yahudilerin karşısına geçip bir parça duvarı kaldı. O duvarın önünde sallanarak ibadet ettiklerini söyledikleri duvarın inşası Hazreti Süleyman aleyhisselam tarafından yaptırılmıştı. Bununla ilgili inşallah ileriki derste konuşacağız. Yemen Sebe Melikesi ile daha sonrasında evlenmiş ve Kudüs'te vefat etmiştir Hazreti Süleyman aleyhisselam. Yani Gazze doğumludur, Kudüs vefatlıdır Hazreti Süleyman aleyhisselam. Tabii Süleyman aleyhisselamın çocuk yaşlardan itibaren bir feraset, bir fetanet, peygamberlerde ferasetin karşılığı fetanettir. Aklı ve zekayı kullanabilme gücü ve kudreti. Bunun örnekleri var. Hazreti Davud aleyhisselam hüküm verirken ahkamda Hazreti Musa aleyhisselam şeriatına tabidir. Hazreti Davud da, Hazreti Süleyman aleyhisselam da. O dönemlerde davalar gelirdi. Hazreti Davud aleyhisselam da davaları sonuçlandırırdı. Evet. Bir defasında bir dava geldi. İki kadın, bu Kur'an-ı Kerim'de de zikredilir. İki kadın geldiler. Onlar bir çocuk üzerinde anlaşamadılar. Pardon, özür diliyorum. Bu iki kadın meselesi değil de bir toprak meselesi Kur'an'da zikrediliyor. Onu da inşallah söyleyeceğiz. Vaktiyle iki tane kadın geldi. Beraberlerinde iki de çocuk vardı. Bir anda bir kurt geldi, bir tanesini kaptı götürdü. Bunun üzerine iki kadın kendi aralarında bu çocuk kime aittir tartışması yapmaya başladılar. Küçük olan kadın benim, büyük olan kadın da benim demeye başladı. Her ikisi de senin çocuğunu kurt götürdü, benimkisi kaldı diye Hazreti Davud aleyhisselama davalaşarak geldiler. Hazreti Davud aleyhisselam burada hükmü vereceği zaman hangisinin ikna edici gücü varsa ona göre karar verecekti. Hazreti Süleyman aleyhisselam dedi ki babacığım isterseniz dedi bu hükmü ben vereyim dedi. Hazreti Davud da hoşuna gitti. Tabi buyur bakalım nasıl hüküm vereceksin dedi. Hazreti Süleyman aleyhisselam çok düşünmeden bana bir bıçak getirin dedi. Madem bir mülk üzerinde iki kişinin ait olduğuna dair iddiası var. O zaman mülkü ortadan ikiye bölelim. Yarısı onun, yarısı onun olsun dedi. Yani çocuğu getirin ortadan keselim. İkiye ayıralım. Yarısını dedi. Birisi alsın, yarısını birisi alsın. Hemen küçük olan öne atladı. Kadınlardan küçük olanı öne atladı. Dedi ki ben vazgeçtim dedi hakkımdan dedi. Bu çocuk dedi diğeri alsın götürsün dedi. Hazreti Süleyman aleyhisselam da çocuğun küçük olana ait olduğuna hükmetti. Babası nasıl, niçin böyle? Dedi ki eğer dedi çocuğuna karşı merhameti varsa bir insanın o ızhar olunur, ortaya çıkar. Diğeri kendi çocuğu olmadığı için sustu, sessiz kaldı dedi. Çünkü ölmesin ölmemesin onun için bir şey ifadesi yoktu dedi. Çünkü onun annelik şefkati ölmesine razı olmadı dedi. Ve hükmü ona göre verdi. Yine biraz önce zikrettiğimiz Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde geçen hadise, bir koyun sürüsü bir tarlayı harap etti. Hazreti Davud aleyhisselama şikayet etti tarla sahipleri. Hazreti Davud aleyhisselam da Yahudi şeriatı hükmünce tarlayı talan eden koyunları tarla sahibine tazmin olarak verdi, tazminat olarak verdi. Hazreti Davud aleyhisselam bu hükmü verdikten sonra Süleyman aleyhisselam dedi ki babacığım dedi buna dedi bir başka türlü hüküm versek nasıl olur dedi. Nasıl yapmak istersin, nasıl verelim dedi. Dedi ki isterseniz dedi koyunları tarla sahiplerine talan etmeleri karşılığında tazminat olarak değil borç olarak verelim. Yani o koyunlardan, sütlerinden, yünlerinden, onların gelirlerinden istifade ederek tarla sahipleri tarlalarını düzeltene kadar istifade etsinler. Daha sonra da sürüyü tazminat geçtikten sonra sahibine iade etsinler demişti. Bu Davud aleyhisselamın hoşuna gitti. Çok beğendi bu teklifi ve bu şekliyle de hükmetti. Bu Kur'an-ı Kerim'de Süleyman'a biz bunu öğrettik ifadesi kullanılır. Ve bu şekliyle de Hazreti Süleyman aleyhisselama hem hüküm hem ilim verilmiş oldu. Bunlardan hareketle Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Süleyman'ın kendisinden sonra kral ve orada hükümdar, bugünkü ifadeyle söyleyelim. Çünkü kral kelimesi tam şeyi karşılamıyor. Hükümdar olarak hükümdarlığına devam etmiş oldu. Peygamberliği de 40'lı yaşlara ya da 30'lu yaşlarda verildi Hazreti Süleyman aleyhisselama. Bir defasında Hazreti Süleyman aleyhisselamı imtihan da ettiler. Dediler ki insanda böyle bir cüz vardır. Bozulursa bozulur, doğrulursa doğrulur nedir diye. O da kalptir demişti. Bu manada hadis-i şerif var. اِذَا صَحْلَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ
yani İnsanla bir organ vardır.
Bir organ vardır. Bozulursa tüm organ bozulur. Salah olursa, düzgün olursa bütün organ iyi olur. Dikkat edin, o kalptir diyor Peygamberimiz. Burada Hazreti Davud Aleyhisselam, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hükümdar olması üzere etrafını ikna edebilmesi için daha öncesinde Hazreti Musa'nın uyguladığı bir uygulama vardı. Onu uyguladı. O da şuydu. Hazreti Musa Aleyhisselam, biliyorsunuz, bir hibirlik meselesi vardı. Bu Yahudiler içerisinde kurban kesme vazifesi ve sorumluluğunun verilmesi. Hazreti Harun Aleyhisselam'a bu vazife verilince Karun itiraz etmişti. Ben de vardım, niçin beni görevlendirmediniz de Harun'u görevlendirdiniz diye itiraz etmişti. Onların asalarını yere batırmalarını, sonra beklemelerini istemişti Hazreti Musa Aleyhisselam. Hangisinin asası yeşerirse onunkisi kabuldü diye. Hazreti Harun Aleyhisselam'ın asası yeşermişti. Karun'un asası asa olarak kalmıştı. Hazreti Davud Aleyhisselam da aynı şekilde hükümdarlığa iddialı olanlar çıksınlar bir odaya, asalarını batırsınlar. Hazreti Davud da asasını batırmıştı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam da asasını batırmıştı. Daha sonrasında Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın asasının yeşerdiğini, diğerlerinkinin aynı şekilde kaldığını görünce etrafındakiler de artık İsrailoğulları da razı olmuş oldular. Bu bir tabii mucize, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir hal bu. Hazreti Davud Aleyhisselam, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a iktidarı verdiği zaman, hükümdarlığı verdiği zaman bir takım nasihatlerde bulunuyor. Bu çok mühim aslında, günümüz itibariyle çok mühim. Bizde de karşılığı olması gereken nasihatler onlar. Bunlardan birincisi diyor ki, ey oğulcuğum diyor, şaka yapmaktan sakın diyor.
Evet.
Şaka yapmaktan uzak dur. Çünkü diyor faydası yoktur, azdır faydası ve pişmanlık doğurur. İnsanları pişmanlığa sevk eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da şakaları var ama şakaların içerisinde
yalan yok,
yalan yok, korkutma yok, aldatma yok, alay etme yok, rencide etme yok,
evet,
insanlara hakaret etme yok ve müstehcen lafızlar yok. Şimdi günümüzde bunlar bizim için bir şey ifade ediyor aslında. Yani biliyoruz işte sosyal mecra diye işaret edilen o mecrada ya da televizyon ekranlarında baktığımız zaman bazı şakalar, bazı güldürme programları ya da bazı nükte programları yapıldığı zaman yalan gırla gidiyor. Artı insanları tamamen karalama hadiseleri devam ediyor. Korkutarak şakalar yapılmaya çalışılıyor. Bunlar çok büyük,
evet,
iştahla gülünüyor.
Ve küfredilmiyorsa gülünmüyor.
Küfredilmiyorsa gülünmüyor. Müstehcen, evet, ifadelerden geri durulmuyor. Özellikle dinleyenlerle alay ediliyor. Dinleyenler rencide ediliyor. Ve nedense dinleyenler de buna razı. Ben bunu anlayamıyorum mesela. Hakaret ediliyor. Hakaretlere gülerek karşılık veriyorlar. Yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında şakaların olduğunu, nüktelerin olduğunu biliyoruz. Ama bunların hiçbirinde bu saydığımız temel beş mesele yok. Yani ne insanlara yalan söyleniyor, ne insanların korkutularak şakası, evet, yapılıyor, ne alay ve rencide söz konusu, ne hakaret ne de müstehcen ifadeler kullanılmıyor. Bir diğer mesele, öfkeden sakın diyor. Yani öfke sahibini basitleştirir diyor. Öfkeden sakın, öfkeden uzak dur. Efendimiz hakiki pehlivan öfke anında öfkesini yenendir buyuruyor. Takvaya sarıl, zira takva her hale galip gelir diyor. Takva ilahi murakabe, yani Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu biliyoruz ama varlığının bizimle devamlı olduğunu bilmenin adı aslında. Takvaya sarıl, yani Allah ile berabersin, unutma. İnsanlardan bir iş bekleme, bir şey bekleme. Asıl zenginlik budur diyor. Hazreti Davud Aleyhisselam demir işleri yapardı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a da sen elindeki mülkiyetle, sana ait olanla yetin. Bunun üzerinde herhangi bir beklentiye girme ki Allah kudretinin ve zenginliğinin tecellisini Hazreti Süleyman Aleyhisselam da bize inkişaf etmiş oldu, göstermiş oldu. Yeryüzüne hükmeden bir peygamber haline getirdi onu. Bir diğer mesele hasetlikle alakalı. Allah'ın sana verdiğiyle razı ol, onunla yetin. Başkalarının elindekine de göz dikme, hasetlik yapma. Asıl fakirlik budur diyor. Yani insanların elindekine göz dikmiş, haset olan, fesat olan o kimselere asıl fakir yaftası yüklüyor. Bu çok mühim aslında. Günümüzde de biz en çok buradan sıkıntı çekiyoruz. Herkesin elindekine bakılarak, özenilerek bir hayat kurulmaya çalışılıyor. Kendine ait olan hayatı ıskalamış oluyor.
Evet.
Burası da çok mühim. Özür dilemeyi icap ettirecek bir davranışta bulunma diyor. Dikkatli ol. Yani mümkün mertebede özür özrü gerektirir. Özrün arkasından yeniden özür dileme gerekebilir. Ama özrü dilemeyi icap ettirecek davranışlardan kontrollü olursan, uzak durursan o zaman sen de yücelirsin buyuruyor. Nefsini ve dilini doğruluğa alıştır diyor. Nefsini ve doğruluğa, dilini doğruluğa alıştır. Yani ne yanlış, ne yalan, ne dolan, ne kalbinde olsun, ne de dilinde olsun. Bugünün dünden daha hayırlı olmasına çalış buyuruyor. Yani iki günü bir olan ziyandadır diyor Peygamberimiz. Mümkün mertebede bugüne bir şeyler katarak hayatını devam ettirmeye çalış. Kur'an-ı Kerim'de de فَاِذَا فَرَالْتَ فَاَنْسَابْ buyurulur. Yani bir iş bittiği zaman hemen diğerine koyul. Namazı, en son namazı kılan kimse gibi kıl. Ömür sermayemiz bitiyor. Ömür sermayesini tüketiyoruz. Hani vardır ya, buz satıcısı sermayesi tükenen adama.
Sermayesi buz olan adam.
He, buz olan adama yardım eden yok mu?
Yok mu?
İşte ne, niçin? Aslında
Altınoluk dergisinin bir
kapağıydı bu.
Kapağıydı bu, evet.
Çok da hoşuma gitmişti. Oradan mülhem söylüyorum bunu. Çok sermayesi buz olan adama yardım eden yok mu? Yani ömür sermayemiz bitiyor. Kulluk sermayede kredimiz tükeniyor. O yüzden ibadetlerimizi aksatmadan, özellikle namazlar. Niçin? Çünkü 5 defa muhatabız. Ve bu 5 muhataplıkta da camide, cemaatle namazlara devam etme ve namazı son namaz gibi kılma. Hatta böyle büyüklerin kitaplarında genelde bu yazar. Yani cehennem artık sağınızda solunuzda böyle düşecek gibi, arkanızda Azrail, haydi bakalım bu namazın bitsin gidiyoruz der gibi. Sonucunda da cennet mi cehennem mi karar verilecek gibi, şöyle konsantrenizi böyle olun, huşunuzu böyle alın derdi hocalarımız bize anlatırken. Namazı son namazı kılar gibi.
Peki Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın namazının nasıl olduğuna dair bir bilgimiz var mı?
Şöyle, diğer peygamberlerde de namazın varlığını biliyoruz. Onlarda da kıyamdan, kıraatten, secdeden bahsediliyor. Ama şekil olarak Efendimizin kıldığı şekliyle midir? Bu konu hakkında çok fazla şeklen bilgimiz yok aslında.
Bilgimiz yok. Evet. Ama namaz dediğimiz bir ibadet bütün peygamberlerde
ibadet var. Allah-u Alem, benim şahsım, yani düşüncem şu. Efendimiz Miraç'a çıkarken peygamberlere imam olup namaz kıldırdığıyla alakalı rivayetler var. O zaman o namazlar birbirine benziyor diye düşünüyorum ben. Yani o namaz bu namazlara benziyor diye düşünüyorum. Bir diğer mesele, sadıklara ve salih kimselere teşvikle aşağı ve bayağı olan kimselere ülfet etme. Yani dünyevi kaygıları çok olan, nefsani arzuların peşine koşmuş olan, başkalarının elindekine tamah eden, işte cimri, pinti insanlardan uzak durmak. Yani aslında Allah'a ulaştıracak, Allah'a kavuşturacak, Allah'a hatırlatacak olan insanların dışında olan insanlarla çok fazla zaman geçirmemek. Burası çok mühim. El mer'u ma'amen ahabbe buyurulur. Yani kul sevdiğiyle beraberdir. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Bir kimse kimi çok seviyorsa ona benzemeye başlıyor. Ona benzediği zaman da onlardan olur diyor Peygamberimiz. Yani artık giyimiyle, kuşamıyla, oturmasıyla, kalkmasıyla, yemesiyle, içmesiyle, hatta beğenileriyle, zevkleriyle ona benzemeye başlıyor. Her halükarda bir taklit oluşturuyor. O taklitte Allah'ın razı olmadığı taklitler hale geliyor. İşte tesettür olmaktan çıkıyor. Namaz, namaz olmaktan çıkıyor. Cami olmaktan çıkıyor. İbadetler muhteva değiştiriyor. Kur'an anlamaya çalışırken başka türlü anlamlandırmaya çalışıyor. İşte bugün tarihselcilerin yaptığı haller, davranışlar. Yani hadisi anlamaya çalışıyor, peygamberle kavga ediyor. Böyle farklı bir anlayışa bürünmeye başlıyor. Bunun asıl menşei budur. Yani şerefül mekan bil mekin derler. Yani bulunduğun mekanın bulunanıyla kıymet kazanması hali. O yüzden mümkün mertebede bu tür dinle, diyanetle, Kur'an'la, sünnetle iş olmayan insanları bırakın sevmeyi, onlara ülfet, muhabbet beslemeyi. Yani hayatımızın bir yerine de koymamamız lazım. Onlara hayatta yer vermemek lazım. Bırakın açıp bir videosunu vesairesini seyretmeyi, mümkün mertebede gözümüzün önüne de almamamız lazım. Bir diğer mesele, kızdığın zaman bulunduğun yerden ayrıl. Bu Resulullah Efendimiz'in tavsiyesidir aynı zamanda. Yani bir kimse öfkelendiği zaman ayaktaysa otursun, oturuyorsa yanı üzere uzansın, abdest alsın mümkünse, ya da orayı terk etsin. Bunların hepsi farklı hadislerden mülhem alıntı. Öfke her zaman olabilir, gelebilir. Bazen şeytan başka türlü önümüze getirebilir. İşte bir trafikte olabilir, iş yerinde olabilir, evde olabilir. Başka türlü hallerde olabilir. Bir öfke hali zuhur ettiyse öfkeyi terk edecek yer aramak lazım. Öfkeyi bırakacak, öfkeden kaçacak yer aramak lazım. Fefirru ilallah diyoruz biz.
Eyvallah.
Allah'a koşmak lazım bu bağlamda. Bir diğer mesele, buradaki son maddemiz de o. Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden ümit var olmak. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmeti her türlü şeyi kuşatmıştır. Bunu bilmek lazım. Yani Allah'ın la teknatu min rahmetillah ayettir zaten. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek ve onun o haliyle, bize vereceği o halle yetinmek ve ona inanarak, iman ederek sarılmak hali diyoruz. Burada tabii Hazreti Davud Aleyhisselam'dan bahsederken Kur'an-ı Kerim Hazreti Davud Aleyhisselam'a birkaç anlam yüklüyor. Bunlardan bir tanesi ni'mel abd. Aynı anlam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a da yükleniyor. Yani ve vehebna li Davude Süleymane ni'mel abd. Buradaki biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu. Doğrusu o Allah'a daima yönelirdi. Demek ki ni'mel abd olabilmenin ölçüsü Allah'a meyletmek. İnnehu evvab. Ona sığınmak. Allah'a sığınmanın karşılığı oluyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Kur'an'da ilim verdiğinden bahsediyor. Yine onun şükür ehli olduğundan bahsediyor. Allah'ın ona kuşların dilini öğrettiğinden bahsediyor. Tesbihatı yani mahlukatın tesbihatını anladığından Kur'an-ı Kerim yine ayetlerde bahsediyor. En önemlilerinden insan, cin, hayvanat ve rüzgar. Onun hükümdarlığı sadece bir devletin başında olmak değil, mevcut bütün insanlığa, cinlere, hayvanata ve rüzgara dahi tasarrufta emri altına verilmiş olması hadisesi. Yani Hazreti Süleyman Aleyhisselam yine ayetin ifadesiyle sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü bir aylık mesafe olan rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki hatta onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık ve bununla cinlere hüküm verdik buyuruluyor. Evet. Rabbin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı buyuruluyor. Ve bu haliyle Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın birçok hizmette bulunduğu, kendinde olan o hükümdarlığı Allah için Allah yolunda kullandığı ve bütün insanlığı tevhide davet ettiği ile alakalı burada bir girişimiz var hocam.
Eyvallah. Şunu da bitirsek hocam. Şimdi Süleyman Aleyhisselam 12-13 yaşlarına kadar Davut Aleyhisselam'la birlikte yaşadı.
Evet.
Bu yaşlara kadar Davut Aleyhisselam'ın onunla nasıl bir vakit geçirdiğine dair, onu yetiştirme tarzına dair bir şeyler bilebiliyor muyuz?
Hocam böyle Süleyman açık. Tabii kaynaklarla böyle hazırlama. Tabii anlamında. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın Hazreti Süleyman'a biraz önce saydığımız nasihatleriyle birlikte elbette ki eğitimleri vardır. Ama bu eğitimlerin muhtevasıyla alakalı çok fazla malumat yok. Yalnız şunu çok rahat söyleyebiliriz. Hazreti Davud Aleyhisselam peygamberdi, üsve-i haseneydi. Bu haliyle Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a örnek olmuştu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam babasında gördüğü hasletlerle Cenab-ı Hakk'ın verdiği o vehbi ilimle, Allah'ın vermiş olduğu o ilimle bir diktelik yaşayıp bir şahsiyet inkişaf etmiş
oldu. Bir gözlemleme var o zaman.
Kesinlikle. Yani bu gözlemleme hatta öğretmesi de vardır. Ancak biz biraz önceki nasihat tespitlerinden başka neler vardır bunları çok fazla bilmiyoruz. Evet,
yani nasıl yani bir eğitim sayıp bitirmiştir demiyoruz.
Yani bunun mutlaka devamı var. Mutlaka bunlarla beraber vermiş olduğu dersler var. Ama bu derslerin muhtevası şunlardır deyip sıralayacak durumda değiliz hocam.
Evet, aslında şunu demek istemiştik. O cevabı da sizden almak istemiştim. Yani bir baba evladına o manada hal diliyle de bir şeyler öğretmeli.
Esas olan bu hocam. Yani budur. Bizim esas olan halimiz bu. Çünkü çocuk eğitimi taklitle başlar, tahkikle devam eder.
Evet.
Yani anne babasını taklit eder, sonra öğrendiklerini tahkik eder, inceler ve onun üzerinde de imanı desteklenerek kemal buldurulmaya çalışılır.
Eyvallah.
Özeti bu yani.
Allah razı olsun hocam. Önümüzdeki hafta inşallah Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın tebliğ, daha çok tebliğ ile alakalı meseleleri konuşmaya i̇nşallah. Devam edeceğiz diyelim.
Tamam,
çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Doktor Erhan Turan hocamla Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya başladık. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a nasihatleri vardı. Onları sizlerle paylaştık. Tabii bu nasihatler bize aslında. Biz de bunlardan kendimize pay çıkartmak durumundayız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.